Ayrım 29. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 487. Mithat Bozkurt, Afşin Kaşanlı 1953. Mithat gelişen siyasal hareketlere ilgi duymaya başlamış olan, azimli, kararlı, tuttuğunu kopartan özellikleri olan bir emekçiydi. Kısa süre önce bölgeye gelmiş olan devrimcilerle tanışmıştı, ağabeyleri vasıtasıyla. Zaten aile olarak yeni gelmişlerdi Maraş'a. Önce ağabeyleri gelmiş, seyyar satıcılıkla işe başlamışlardı. Arkasından gecekondu evlerinde yer bularak eşlerini ve çocuklarını getirmişlerdi. Bu arada Mithat da onların etkisi ve katkısıyla gelmişti Maraş'a. Yaşam mücadelesine burada devam etmek istemişti. Yoksul köylüydüler. Köylerinde herhangi bir toprakları yoktu. Geçinmeleri kolay olmuyordu. Tek çareleri iş bulma veya bir şeyler yapma olanaklarının fazla olduğu şehre göçmekti. Mithat ve kardeşleri bütün yoksul köylülerin yaptığı gibi şehre gelmiş oldular böylece. Şehre geldiklerinde Serin Tepe'de bir ev tuttular. Bu arada Mithat başkalarının işinde çalışmaya başlamıştı. Ancak kısa süre sonra yaratıcılığını geliştirerek hem kendisine bir iş üretmiş hem de sosyal siyasal faaliyetlerini daha etkili bir konumda devam etmenin yolunu bulmuştu. Bir araba almış, bununla Maraş'ta kendi köyleri arasında hem yolcu taşıyor hem de nakliye işi yapıyordu. Bu şekilde hem işlerini geliştirmiş hem de köylülerinin işini kolaylaştırmıştı. Her gün köye gidiyor, köyden yolcularını alıp Maraş'a geliyordu. Akşam yine aynı durum, tersten devam ediyordu. Bu defa Maraş'tan topladığı yolcuları köylerine götürüyordu. Mithat bu işi haftanın belli günlerinde yapıyor, böylece diğer günlerde başka işler için zaman yaratıyordu. Zaten her gün yolcu bulması da mümkün değildi. Öğretmenlerin öldürüldüğünde Mithat Maraş'taydı. Sabah cenaze törenine katılmış, saldırılara karşı sürülen protestoda Devrimci Halkın Birliği, DHB kortejinde yerini almıştı. Ancak diğer günün sabahında rutin işinden dolayı köye gitmesi gerekiyordu. Köyde herkes gelecek arabaya göre planlamasını yapıyordu. Onların işlerine karşı sorumlu davranmak zorundaydı Mithat. Öyle yaptı. Sabahleyin köye gitti ancak aklı Maraş'ta kalmıştı. Çocukları, eşi, kardeşleri ve daha birçok tanıdığı akrabası, yoldaşları vardı Maraş'ta. Nasıl aklı Maraş'ta olmasın ki? Köydeyken, yolda gelirken hep bunu konuşuyordu. Katliam saldırılarının başladığı gün Mithat, köyde yolcularını arabasına bindirmiş Maraş'a geliyordu. Yola çıktıklarında araba insan doluydu. Köylülerin cenaze töreninde ve sonra yaşanan saldırılardan haberleri olmuştu. Yaşanan saldırılar bir tetirginlik yaratmıştı. Köylülerin birçoğu yaşanan saldırılardan dolayı değil, önceden yaptıkları planlamanın gereği olarak gidiyorlardı. Bir kısmı ise cenaze töreninde yaşananlardan dolayı akrabalarını, çocuklarını merak ettiği için gidiyordu Maraş'a. Bu gelişmelerin bir katliama yol açtığını ve onlar yoldayken bir katliamın yaşandığını kimse bilmiyordu. Ancak arabada bulunan herkes bu durumla ilgiliydi. Herkesin sözü dönüp dolaşıp bu konuya geliyordu. Neden bunların yaşandığına dair görüşler ileri sürülüyordu. Kimi bu durumu mezhep farklılığı ve düşmanlığıyla izah etmeye çalışırken, kimisi de politik gelişmelerin bu konularda daha fazla önemli ve belirleyici olduğunu savunuyordu. Maraş'a yaklaştıkça kaygı ve heyecan artıyor, herkes nasıl bir durumla karşılaşacağını merak ediyordu. Elbistan-Maraş yolunda Maraş'a yaklaştıklarında dikkat çekici bir durumun olduğunu sezinlediler. Arabadaki yolcuların bakışları mı, arabaların geçişlerindeki hız farklılığı mı, nedense değişik bir durum olduğunu fark etti Mithat. Bu farklılığı ve farklılığın neden kaynaklanmış olabileceğine dair kaygılarını paylaştı yolcularla. Kimileri ikna olmamıştı. Durumu Mithat'ın aşırı vehimli olmasına yordular. Ancak Mithat bir şeylerin olmuş olabileceğini, normal olmayan ama izah edemediği bu mevcut durumun bundan kaynaklandığını hissediyor, düşünüyordu. Ancak insanlarda bir tedirginlik yaratmak da istemiyordu. Dolayısıyla kendisinin ortaya attığı, paylaştığı düşüncesinde ısrar etmedi. Ancak içi rahat değildi. Maraş'a yaklaştıkça Maraş'tan esen zehirli hava daha fazla belirginleşmeye başladı. Yolda sağa sola saldırı halinde olan küçük gruplar türemişti. Yol kenarlarında ellerinde çeşitli saldırı araçları olan bu gruplar neyin nesiydi? Yolcu olmadıkları açıktı. Açık olan bir diğer gerçek ise bunların saldırmaya hazır halde olan çevre köylüler olduklarıydı. Mithat bu gördüklerinden sonra artık Maraş'ta kötü şeylerin olduğundan iyice emin olmuştu. Ellerinde değişik saldırı araçlarıyla yol kenarlarında dolaşan bu gruplardan bazıları yürüyerek şehre doğru giderken bazıları da gelen geçen araçlara özel bir dikkatle taciz eder gibi bakıyorlardı. Artık izaha gerek kalmayacak kadar netti durum. Evet, şehirde büyük bir vukuat olduğu anlaşılıyordu. Ancak yolcuların merak ettikleri esas ve önemli ayrıntıları bilmek mümkün değildi. Böyle olunca da herkesin kaygılanacak birçok nedeni çıktı ortaya. Arabadaki herkesin bir yarısı Maraş'taydı. Hızla Maraş'a gitmek için Mithat'a telkinde bulunuyorlardı. Şehirde Mithat'ın evi de çok yakındı. Arabanın yeterli yakıtı yoktu. Böyle durumlar için yedek yakıt da bulundurmamıştı Mithat. Nasıl olsa her zaman yakıt aldığı petrolden alacağını hesaplamıştı. Oraya da gelmişlerdi zaten. Şimdi petrole girip yakıtını alacağını söylüyordu. Mithat arabayı durdurdu. Yakıt almaya hazırlandı. Bu durumda yakıt almayı rahat davranmanın göstergesi yaparak işini kolaylaştırmak için kullanıyordu. Yakıt yoktu o petrol istasyonunda. Nedeni de Maraş'ta yapılan katliamdı. Petrolden yakıt alamadılar ancak her şeyi öğrendiler. O gece Mithat ve diğer yolcular petrole yakın bir köye sığınarak orada barınmaya çalıştılar sabaha kadar. Petrolcü onları uyardı herhangi bir saldırıyla karşılaşabileceklerine dair. Diğer gün sabah olduğunda Mithat köylüleri bulundukları yerde bırakarak kendisi arabaya yakıt bulmak amacıyla ayrıldı. Yolda bir taksiyle karşılaştı, atladı taksiye evine gitti. Eve yaklaştığında gördüğü manzara korkuttu Mithat'ı. Kendi evi alevlerini gökyüzüne yayarak yanıyordu ve etrafı saldırganlarla doluydu. Eve gitmek ölüm demekti. Başka ne yapacağına bir anda karar veremedi. Her iki seçeneği de ölüm olan iki seçenekli bir tercihle karşı karşıyaydı. Tekrar arabasının yanına gitmek için yakıt buldu bir yerden ve arabasının yanına döndü. Mithat petrolü benzin almaya geldiğinde etraf saldırganlarla çevrilmişti. Mithat'ı tanıyan birisi gördü. Hemen saldırganların grubuna bağırarak "Bakın burada bir alevi var." diye bağırdı. Saldırgan sadece haber vermiş olmuyordu. Aynı zamanda saldırı duyurusu yapmış oluyordu bu bağırtıyla. Bir anda toplanan kalabalık grup hep birden saldırmaya başladılar. Mithat petrol binasının içinde bir bölüme girmiş, orada kendisini korumaya çalışıyordu. Petrolün sahipleri saldırgan değildiler ancak saldırganlara karşı koyacak durumları da niyetleri de yoktu. Dolayısıyla mevcut durumdan hoşnut değillerdi. Mithat'ın petrolü terk etmesini istiyorlardı. Karşılıklı tartışma ve didişmeler çok sürmedi. Mithat'a saldıranlar petrolün camını, çerçevesini, kapısını kırarak içeri girdiler. Mithat'ın korunacağı bir yeri yoktu. Açıktaydı. Yakaladılar. Bir alevi öldürmenin zevkine onlar da sahip olmak için can atıyorlardı. Ayrıca cennete gitmek de vardı işin içinde. Mithat'ı yakalamışlar, ellerine geçirmişlerdi. Bir yandan vuruyor, bir yandan da sorguya çekiyorlardı. Hep olduğu gibi sorgu, katliama bir meşruiyet yaratmanın gerekçesini oluşturmak için kullanılan bir malzemeden başka bir şey değildi. Sorulan soruları bilmek veya gerçekten Müslüman olmak, katliamdan kurtulmanın olanağını sağlamıyordu. Mithat için de aynı durum yaşandı. Sorulardan sonra sünnetli olup olmadığı gündeme geldi. Bu defa Mithat'ın sünnetli olup olmadığına bakmak istediler. Hiç alevi görmemiş gibi garip bir saplantı içindeydi saldırganların şefi durumunda olan. Alevilerin sünnetli olmadığına inanıyordu. Dahası sünnet olmayı sadece İslam'a özgü bir durum sanıyordu. Mithat'ın pantolonunu indirterek cinsel organı çıkartmasını istediler. Mithat önce itiraz etti. Bu aşağılanma yöntemini kabul etmek istemedi. Etrafını sarmış olan saldırganlar silahlarını Mithat'a doğrultmuş tehdit ediyorlardı. Mithat bu defa pantolonunu indirmek zorunda kaldı. Hayret, sünnetlidir bu adam diye bağırdı. Çük bakıcısı, sünnet uzmanı. Diğerleri de gelip baktılar. Evet, ortak karar sünnetli olduğuydu. Yine de öldürmek gerekir dedi birisi. Gerekçesini de hemen arkasından açıkladı. Askerde de insanları sünnet ediyorlar dedi. Anlaşılan bunu söyleyen askerde sünnet edilmişti. Mithat için yapılacak bir şey kalmamıştı. Sünnetli olması onun Aleviliğini ortadan kaldırmadığı gibi öldürülmesine de engel değildi. Değil mi ki bir Alevi öldürmek için bunca hazırlık yapılmıştı ve değil mi ki Alevileri öldürmek cennete gitmeyi sağlıyordu, yakalanmış Alevinin bırakılması olmazdı. Parça parça değişik ağızlardan bu sözler döküldü. Vurdular Mithat'a önce silahla sonra ellerindeki çeşitli araçlarla. Yaralandı Mithat, yarasına bakmadan döve döve linç ettiler, defalarca yaraladılar. Bayılmıştı, cansız ve hareketsizdi Mithat. Öylece bıraktılar orta yerde. Mithat kendine geldiğinde bu yarayla ölmeyeceğini düşünerek çıktı yola. Bir arabaya binip şehre gitmeye çalışıyordu. Kan kaybediyordu bu arada. Mithat yaralı halde kendisini alacak bir araba beklerken saldırganlar gördüler Mithat'ı. Kendi arabalarıyla Mithat'ı ezmeye çalıştılar. Mithat sendeleyerek kaçtı. Bu defa indiler araçlarından, bir katliamcı Mithat'ın yakasından tuttu, götürüyordu öldürmeye. Bulundukları petrolün yanı ana yolun üstüydü. Mithat'ı alıp yolun dışında bir yere kadar götürdüler. Orada herhangi bir sakınmaya gerek görmeden tekrar vurdular ve Mithat'ı yaralarıyla yerinde bırakarak gittiler. Nasıl olsa bu defa öleceğini düşünüyorlardı. Gitmeden üstünü aradılar, parasını ve diğer eşyalarını aldılar. Mithat yine ölmemişti. Ancak artık hareket kabiliyeti kalmamış, yerinden kalkamıyordu. Evini düşündü, eşini, çocuklarını. Yolda kalmış köylüler geçti aklından. Bu yaralarla öleceğini, artık son anlarını yaşadığını düşündü. Yine de umut. Bulunduğu yer yola çok yakın değildi. Buradan kendisini kimse göremezdi. Yaraları ağırdı, sürünerek daha görünür bir yere çıktı Mithat. Daha fazlasını yapamayacağını da gördü bu arada. Ya burada birileri tarafından görülerek alınıp doktora götürülecek veya beklerken kan kaybından. Mithat ağlamaya başlamıştı. Şimdiye kadar hiç bunu hesaplamadığını fark etti. Şu an ölüme en yakın olunan yerdeydi. Yaralarına, yaralarından akan kana baktı. Kanı akıyor, toprağa karışıyordu usulca. Akan canıydı, hayatıydı. Yaralarını elleriyle tutmaya, böylece kan akışını durdurmaya çalışıyordu. Avuçları kan doluyordu her defasında. Ölüm burnunun dibindeydi ve kaçamıyordu ölümden. Çocuklarını hatırladı yeniden. Ne çok seviyordu onları. Eşi şimdi ne durumdaydı acaba? Kendisini merak ediyordur mutlaka. Ya onlara da bir şeyler olduysa? Onların yanında insanlar vardır, korurlar birbirlerini diye geçirdi aklından. Mithat bazen kendinden geçiyor, bilinci bulanıyor, gözleri kararıyordu. Yola çok yaklaşmıştı sürüne sürüne. Gelen geçen araçlar görüyor fakat durup bakmadan geçip gidiyorlardı. Bir araç geldi, Mithat'ın yanına kadar yaklaştı ve durdu. İndiler araçtakiler. Mithat'ın üstüne eğilerek ne olduğuna baktılar, yaralı olduğunu anladıklarında onu alıp şehre götürmenin telaşına girdiler. Çok kan kaybetmiş, her tarafı kan olmuştu. Mithat'ı alıp şehre, oradan da şehir dışında bir hastaneye götürdüler. Mithat bir süre sonra aldığı yaraların sonucunda Adana'da öldü. Mithat'ın katilleri sadece sebebiyet vermekten yargılandı, cezalandırıldılar. Mithat'ın mezarı Pazarcık'ın bir köyünde bulunmaktadır. Veysel Kalkandelen, Türkoğlu, Minehüyüklü, 1948. Veysel Maraş'a yakınlığıyla bilinen ve Türkoğlu'na bağlı olan Minehüyük köyündendir. Minehüyük, 1960'lı yıllarda yoksul bir Elbistanlı'nın buraya yerleşmesi sonucunda biraz da zorla işgal edilerek oluşturulmuş bir köydür. Anlatılanlara göre Elbistan Tapkıranlı İbo Gökhesina buralarda Maraş ağalarının işçiliğini yapmakta, sığırlarını yaymaktaydı. Koca arazi bomboş ve atıldı. Üstelik kimse ilgilenmiyordu. İbo Gökhesina buralara yerleşmeye karar verir. Kendi köyünde ne kendisinin ne de köylülerin toprağı yoktu. Köylerinin yeri daha çok susuz ve taşlık bir araziydi. Çok az olan tarıma elverişli toprak içinde köylüler sık sık kavga ederlerdi. Buranın toprağı devletin malıydı ve kimse karışmıyordu. Onun için İbo Gökhesina buraya yerleşmekte bir sakınca görmedi. İbo Gökhesina'nın birkaç arkadaşıyla gelip yerleşmesinden sonra Minehöyük adlı köy oluşmaya başladı. İbo Gökhesina'lardan sonra başkaları geldi. Giderek bu işletilmeyen arazide büyük bir köy oluştu. Zaman zaman devlet çatışmaların yaşandığı köyde hem bu yerleşim biçimi, yani devlete rağmen toprakları işgal ederek yerleşmek, hem de genel olarak köylülerin sosyal yapıları köydeki devrimci çalışmaların temelini oluşturur. Böylece Minehöyük köyü Maraş'a en yakın ve en kalabalık bir köy olarak devrimci yapılarında en güçlü ve en örgütlü oldukları bir yerleşime dönüştü. Köyün büyüklüğü, şehre yakın olması ve başka bazı özellikleriyle de Minehöyük köyü özel bir önem arz eden bir köydü. Veysel ve ailesi de belirtilen devrimci yapıların içindeydiler. Veysel Devrimci Halkın Birliği, DHB'nin aktif bir taraftarıydı. Maraş katliamı başladığında birçok yakını gibi kardeşi de Maraş'taydı. Cenaze töreninde ve sonrasında yaşanan saldırılara karşı mücadelede yerini almıştı Veysel'in kardeşi. Veysel katliamı öğrenir öğrenmez hazırlıklarını yaparak haber beklemeye başladı. Bir an önce Maraş'ta katledilenlere yardım etmek için sabırsızlanıyordu. Yapılan katliam herkes gibi Veysel'i de üzmüş, rahatsız etmişti. Ayrıca kardeşinin devrimci faaliyetler içinde olan birisi olarak Maraş'ta bulunuyor olması, Veysel'in daha çok kaygılanmasına, Maraş'a gitmek için sabırsızlanmasına yol açıyordu. Bekleyiş çok sürmedi. Veysel ile bir grup köylü birlikte şehre gitmek için yola çıktılar. Geceyi beklemişlerdi şehre gitmek için. Zaten değişik arazi yollarını kullanarak gelmişlerdi. Yollar katiller sürüsü tarafından çevrilmiş, kesilmişti çünkü. Akşamın ilerleyen saatlerinde Maraş'ın mahallelerindeydiler. İlk olarak yakınlarının bulunduğu evlere uğradılar. Uğradıkları evler ya yanmış, yıkılmış, evde kimseyi bulamıyorlar veya yaralı, kaygılı ve acılı insanların ağıtlarıyla karşılanıyorlardı. Üzüntü, endişe ve öfke dolu yüzleri ve yaralı yürekleriyle bu insanlar bazen susuyorlardı uzun uzun. Ancak bu susuşlar söylenen ağıtlar gibi acı yüklüydü. Veysel ve arkadaşları insanı donduran katliam manzaralarıyla karşılaştılar. Karşılaştıkları bu durum onları çok etkilemişti. Bu etkiden hızla kurtularak neler yapacaklarını belirlemeye başladılar. Gecenin yarattığı sessizliği bir olanak olarak değerlendirip bir durum tespiti yapmaya çalıştılar önce. Sonra ulaşabilecekleri herkese ulaşmaya ve onlardan katliam mağdurlarına yardımcı olabilecek bir güç oluşturmaya, bir destek yaratmaya karar verdiler. Bu çalışma gece sabaha kadar devam etti. Bu çabalarının sonucunda neler yapabileceklerini, nelerin eksik olduğunu görmeleri mümkün oldu. Buradan edindikleri bilgiler bir rota belirlemelerini mümkün kılmıştı. Bunun üzerine Veysel bir arkadaşı ile birlikte yardım getirmek amacıyla köylere gitmeyi kararlaştırdı. Görev belli olmuştu. Gidilmesi gereken köyler de belliydi. Ancak bazı yollar saldırganlar tarafından daha yoğun bir denetim altındaydı. Daha kolay geçileceğini düşündükleri Antep yolundan köylere gidilmesinin daha doğru olacağına kanaat getirdiler. Yola çıktıklarında köylere gitmek için araba bulmanın kolay olmadığı ortaya çıktı. Yayan yürümenin de hem sıkıntılı yanları vardı hem de uzun sürecekti. Bu nedenle rastlayacak olan uygun bir arabayla gidebileceklerini düşünerek yolda beklemeye başladılar. Binebilecekleri bir araba bulabilirlerse onunla bir yere kadar gitmeyi, daha sonra inerek yaya yürümeyi kararlaştırdılar. Bindikleri araç Antep yolunun bir yerlerinde katiller tarafından durduruldu. Hiç akıllarına gelmemişti böyle bir ihtimal. Kendi durumlarına aşırı güvenmişler, böyle bir aksiliği hesaba katmamışlardı. Arabadan indirildiler. Sorgular, hakaretler ve tacizler başladı. Bunları uygun bir biçimde atlatmaya çalıştılar. Ancak bu mümkün olmadı. Sıradan köylüler olduklarını, sadece araba olmadığı için bu kamyonla köylerine gitmeye çalıştıklarını anlattılar. Kendilerinin de Müslüman olduklarını söylediler. Katliamcılar Veysellerin söylediklerinin hiçbirisine inanmıyorlardı. Kimliklerini almışlar, oradan Alevi olduklarını anlamışlardı. Veysellerin ölüm fermanı yüzyıllardan beri verilmişti. Artık ölüm kaçınılmazdı. Kan emicilerin vahşeti korkunçtu. Veysel'in kafasını ellerindeki nacakla vuran cani, kafasında büyük bir yaranın açılmasını gülerek seyrediyordu. Veysel'in üstü başı kana bulandı. Kan durmuyordu. Veysel bir eliyle kafasındaki yarasını tutuyor, diğer eliyle kendisine yönelik saldırılara karşı koymaya çalışıyordu. Saldırganlar kalabalıklardı. Gelen her arabayı durdurmak istiyorlardı. Bu durum kargaşaya ve Veysel'lerle ilgilenirken boşlukların doğmasına yol açıyordu. Yakaladığı bir boşlukta kaçmak için hamle yaptı Veysel ve kaçtı. Arkasından ateş edip bir kez daha yaraladılar. Olduğu yere düştü Veysel yaralarıyla. Veysel birkaç yerinden yaralanmış, her tarafından kan boşanıyordu. Yanına geldiler. Veysel'de ne bir hareket vardı ne de bir nefes. Ölmüş olduğunu veya nasıl olsa kan kaybından öleceğini düşünerek ittiler yaralı Veysel'in bedenini kenardaki su yatağı çukuruna. Veysel o yaralara ve onca kan kaybına rağmen yaşama tutunmuş direniyordu. Bir başka grup Mehmet'i esir almış sorguluyordu. Mehmet çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Yaraları hafifti Mehmet'in. Esirlerini alıp köylere doğru yöneldiler. Veysel kendisini güven veren bir sessizliğin içinde hissetti. Gitmişlerdi saldırganlar. Tehlikenin geçtiğini düşünen Veysel ayağa kalkmaya çalıştı. Kalkmak zordu. Bunun yerine doğrulup oturmak daha kolay görünüyordu ve öyle yaptı. Önce oturduğu yerde yaralarına baktı. Yüzünde, kafasında ve sırtının alt bölümünden yaralanmıştı. Diğer yaralarının ölümcül olmadığını düşündü. Kafasındaki yara ile kan kaybı sorunu vardı. Önce kanı durdurmak istedi. Bunun için üstünü başını yırtarak eksilmiş gücüyle yaralarını sarmaya çalıştı. Başardığını fark edince yaşama umudu arttı. Çocuklarını ve eşini düşündü. Şimdi hiçbir şeyden habersiz, beni merak ediyorlardı diye geçirdi aklından. Oturduğu yerde yaralarıyla uğraşırken hayli yorulmuştu. Biraz da temizlik yaptı, üstünü başını olabildiğince düzeltti. Ancak bütün bu çabalar Veysel'in savaştan çıkmış bir insan görüntüsü içindeki halini ortadan kaldırmıyordu. Ayrıca kan kaybını da durduramamıştı. Hemen ayağa kalkıp buradan ayrılması ve bir yere ulaşması gerekiyordu. Zorlanarak kalktı ayağa. Yine arazinin içinden yakındaki köye yöneldi. Bu köyü tanımıyordu. Ancak eğer Alevi köyü değilse yardımcı olmayacaklarını, hatta saldırabileceklerini biliyordu. Bu ihtimali düşündükçe korkuyor, gidip gitmemek arasında kararsız kalıyordu. Fakat başka çaresi yoktu. O köye gidecekti. En yakın köy orasıydı çünkü. Vardığı köy Kürt Sünni köydü. Kendisine saldıranların köyüne hem yakındı hem de aynı insanlardı. Hatta saldırganlarla akrabaydılar. Veysel bunu öğrendiğinde büyük bir korkuyla hemen köyden çıkmaya çalıştı. Veysel'e yardımcı olmaya yönelmediler. Kimsin, neden böyle oldu, nereden gelir, nereye gidersin diye soran olmadı. Fakat saldırmadılar da. Zaten Veysel bitmiş tükenmiş durumdaydı kan kaybından. Belki de kimse biraz sonra kan kaybından öleceği belli olan birisini öldürmek gibi bir yanlışlık yapmak istememişti. Veysel köyün içinde kanlarını akıta akıta yürümeye çalışıyordu. Başka bir köye gitmek için. Çırılçıplak bir bozkırın içindeydi. Nereye kadar yürüyebilecekti? Birileri görülebilecek miydi? Yarısından yavaş yavaş sızan kanla birlikte canı akıyordu toprağa. Ne kadar dayanabilecekti? Gözlerinden akan yaşlar yanaklarından süzülerek usulca düşüyordu yere. Köyün dışına çıktığında Veysel artık yürüyemiyordu. Oturmak istedi, yapamadı. Düştü buz gibi donmuş toprağın üstüne. Cenazesinin yerini birkaç gün sonra haber vermişlerdi. Mehmet kalmıştı ellerinde. Henüz sorgulama bitmemişti. Mehmet'i bir evde alıkoydular bir süre. Daha sonra Alevi olmadığına inanarak serbest bıraktılar. Veysel'i de Çakallı köylüleri öldürdüler. Bunlar Kürt Sünnilerdi. O günün koşullarında ırkçı, faşist düşüncelerin etkisinde olan bu insanlar Alevi Kürtleri öldürmekte en küçük bir tereddüt yaşamıyorlardı. Katiller yeterli delil olmadığı için herhangi bir ceza almamışlardır. Veysel katledildiğinde evliydi. Bir oğlu bir de kızı vardı. Ayrıca eşi 8 aylık hamileydi. Bir ay sonra yeni bir kızı olduğunda henüz Veysel'in yası tutuluyordu. Veysel'in ailesi kalabalık ve yoksuldu. 12 kişinin sadece bir inekleri vardı. Bütün mal varlıkları bundan ibaretti. Bununla kocaman bir ailenin yaşamını sağlamak zorundaydılar. Veysel'in annesi bütün bu yokluklara göğüs gererek hem torunlarını hem tüm ailesini ayakta tutmaya, onların geleceğini kazanmaya çalıştı. Veysel'in acısını yüreğini gömen annesi onun yokluğunu çocuklarına gösterdiği sevgiyle gidermeye çalıştı. Yıldızlar ve sular tanıktır bize. Aç ve kavruk bir memeden, direnmeyi yudum yudum emen bir çocuk gibi öğrendik ve direndik. Ordular kurduk türlü renklerinden. Bütün ağıtları bir hücumda yendik. Acıya kurşun işlemez artık. Biz yaşamayı zulümsüz sevdik. Adnan Yücel. 29. ayrımın sonu, sayfa 498.